Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli dinleyenler, Resulullah Efendimiz'den hayat ölçüleri etrafında konuşuyoruz. Bugün eslim teslem, İslam ol selamet bul, İslam ol felah bul konusu üzerinde konuşacağız inşallah. İslam insanların felahı, selameti için Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği hak dini, son hak dini. O dine giren insanlar selamete girmiş oluyor, selamet yoluna girmiş oluyor. Hayatta huzur, refah içerisinde yaşamış oluyor. Ve ebedi hayatları da kurtulmuş oluyor. Bununla ilgili rivayetler var. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh anlatıyor. Necid ahalisinden saçı başı darmadağın fakir bir kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzur âlilerine geldi. Uzaktan sesini karma karışık duyuyor fakat ne söylediğini anlayamıyorduk. Konuşurken de kelimeleri tam çıkaramıyor, telaffuzları tam yapamıyor. Çünkü çöllerde devamlı gezdiği için çok fazla insanlarla muhatap olmadığı için konuşma diksiyonu da gelişmemiş. Kapalı konuşan bir insan. Sesini duyuyoruz ama ne dediğini anlayamıyorduk diyor. Nihayet yaklaştı. Meğer İslam'ın ne olduğunu soruyormuş. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona cevaben bir gün bir gece içinde 5 vakit namaz buyurdular. İslam nedir? İslam deyince ilk akla gelen namaz oluyor demek ki. Bir gün bir gece içinde 5 vakit namaz. Bunu hakikaten iyi düşünmek lazım. İslam deyince namaz akla gelir. İslam'ın şairi, sembolleri vardır. Bunların başında namaz gelir. Dolayısıyla namaz kılmayan Müslümanlar var çoğunlukta. Onların bu konuyu daha iyi düşünmesi gerekiyor. Namaz kıldığı halde namaza gereken ihtimamı göstermeyen insanlar var. Bunları tekrar düşünmek gerekiyor. Namaza tadili erkana riayet etmeyen, namazı acele kılan, huşuna dikkat etmeyen Müslümanlar var. Bu konuya dikkat etmek gerekiyor. İslam deyince ilk peygamberimiz namaz diye cevap veriyor. Namaza o zaman önem vermek lazım. Cemaatle ve cemiyetle kılmak lazım. Yani kalbi kafaya toplamış vaziyette huşuyla, şuurlu bir şekilde ve cemaatle. Çünkü namaz deyince, farz namaz deyince camide cemaat akla gelir. İstisnalar belki olursa o zaman insan evinde kılabilir ama genelde namaz deyince cami, cemaat akla geliyor. Bugün bunu da kaybetmiş olduk. Müslümanlar evinde kılıyorsa namazı tamam diyor. Cami, cemaati hiç hesaba katmıyor. Halbuki o da önemli bir esas. İslam'da bazı mezhepler vacip olduğunu söylüyor. Bazısı sünnet-i müekkede olduğunu söylüyor. Münafıklardan başkası diyor İbn-i Mesud radıyallahu anh. Sabah ve yatsı namazını cemaatini kaçırmaz diyor. Onlar da demek ki 3 vakte geliyormuş da sabah ve yatsı zor geliyormuş. Onlar o vakitleri kaçırıyormuş münafıklarda. Bugünün Müslümanlarında yani belki o zaman münafıkları kadar bile olamadık mı acaba diye bir düşünmek lazım. Çünkü gündüzün 3 vakitte de namaza gitmeyen, bunu düşünmeyen, programını almayan insanlar var. Dolayısıyla Efendimizin ilk cevabı İslam nedir deyince 5 vakit namaz diyor. Adamcağız, peygamberimize soru soran adamcağız, bunlardan başka kılmam gereken namaz var mı diye soruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır, farz olarak yok. Ancak nafile namazlar kılmak istersen o başka buyurdular. Nafile namaz herkesin kendi isteğine bırakılmış. Farzdan sonra insanlar istedikleri kadar nafile kılabilirler. Onların arzularının kuvvetine kalmış bir şey. Ondan sonra Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir de Ramazan orucu buyurlar. Ramazan orucu demek ki İslam deyince namaz akla geliyor, sonra oruç akla geliyor. Oruçta maalesef bu sene baktığımızda çoğu insanların orucu hiç kale almadıklarını, oruç tutanların azınlıkta kaldığını, bir Müslüman memlekette oruç tutanların azınlıkta kaldığını gördük. Öyle his geldi içimize. Bu da üzücü bir durum. Müslüman demek, oruç demek, İslam demek, oruç demek, Ramazan demek. Adamcağız yine bundan başka tutmam gereken oruç var mı diye sordu Ramazan dışında. Efendimiz hayır, ancak nafile olarak tutmak istersen o başka buyurdular. Oruçta nafile tutmak istersen pazartesi, perşembe, diğer günlerde nafile tutulabilir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona zekatı da zikrettiler. Sonra zekat gelir. zenginler için. Adam rezine, bundan başka vermem gereken bir şey var mı diye sordu. Namaz herkes için geçerli. Oruç hasta olmayanlar için geçerli, sağlam, sıhhatli olanlar için. Zekat, Müslüman sıhhatli, sıhhatsiz ama zengin olanlar için geçerli. Bu şekilde muhatap kitlesi daralıyor, genişliyor bazı ibadetlerde. Değişebiliyor. Efendimiz zekata da İslam deyince zekat akla gelir. Adam başka bir şey var mı zekattan başka diyor. Kırkta birden başka. Hayır, ancak nafile sadaka ve infakla da bulunmak istersen o başka buyurlar. Kırkta bir, %2,5 zekatını verdikten sonra artırabilirsen ne âlâ. Belki yanlış hesap olabilir, gözden kaçan olabilir. %2,5 değil de %3, %4, %5 vermek lazım. Sonra da daha fazla artırabilirse insanlar, o da yine imanlarının gücüne göre değişiyor. Sadaka tasdikten geliyor. Sadaka veren, zekat veren insanın imanını tasdik ettiği için bu ismi almıştır diye bir görüş var. Yani bu insan verebiliyor demek ki imanı kuvvetli. İman ettik demekle sadece sözle yetinilmiyor. O sözü tasdik eden, o sözü gerçekliğini ortaya koyan bazı fiiller gerekiyor. Yapmak veya yapmamak şeklinde. İşte bunlardan birisi de sadaka vermek oluyor. Gerçekten iman ettim diyorsak, bu doğruysa, o zaman sadaka verebiliyor mu, zekatını verebiliyor mu bir insan? Ona bakmak gerekiyor. Ve bu ibadetleri Efendimiz sayıyor. İslam'ın şartlarını sayıyor. Bundan sonra o sahabi dönüp gitti. Giderken vallahi bundan ne fazla ne de eksik yaparım diyordu. Ne fazla ne eksik. Farzları yaparım çünkü zaten zor şartlarda yaşıyor, çölde yaşıyor insan. Kıt kanaat geçiniyor. Bunları yaparım, başka bir şey de yapamam. Fazla nafile oruç tutamaz zaten sıcak altında. Zekat fazla veremez, zor kazanıyor zaten zekattan fazlasını. Oruç öyle, namazı ancak 5 vakit kılabilirse, işlerini yetiştirebilirse bunu yaparım diyor. Başkasını da yapmam diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun sözünü işitiyor. Diyor ki eğer sözüne sadık kalırsa felaha erdi buyuruyorlar. Eğer doğru söylediyse felaha erdi. Yani İslam'ı yaşadıysa felaha erdi. İslam'ın asgari şartlarında yaşasa insan felaha erer. Bunu ifade etmiş oluyorlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bera radıyallahu anh şöyle diyor. Uhud gazvesinde Peygamber Efendimiz'in yanına yüzü demir zırh ile kaplı bir şahıs geldi. Zırhlara bürünmüş. Uhud savaşı başlamak üzere. Ve ya Resulallah, şimdi hemen harbe katılsam da savaş bittikten sonra İslam'a girsem olur mu diye sordu. Önce savaşa mı gireyim, önce Müslüman mı olayım? Hangisini önce yapayım? Çünkü acil savaş başlamış. Hemen acil ihtiyaç var diye düşünüyor. Resulullah Efendimiz önce Müslüman ol, sonra harbe et buyuruyor. Maksat harbe etmek, toprak almak, ganimet almak, mal kazanmak değil. Maksat insanları selamete erdirmek. İnsanları İslam ile buluşturup Allah'ın kullarına selamet yollarını göstermek olduğu için Efendimiz öncelikle diyor ki İslam ol. Önce Müslüman ol, sonra savaş. O zat Müslüman oldu, sonra savaştı ve şehit edildi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem az çalıştı ancak çok kazandı buyurdular. Sadece bir şehadeti var. Ne bir vakit namazı var, ne bir gün orucu var. Ne bir kuruş zekatı var, sadakası var. Hiçbir şey yok. Sadece la ilahe illallah Muhammed Resulullah dedi, cihad etti. Bir cihadı var, şehit oldu. Az çalıştı, çok kazandı buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Selamete erdi. Demek ki İslam'a girmekle bu insan da selamete ermiş oluyor. Bunu ifade ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek bir İslam'ın şartı, İslam'a girmenin şartı, iman etmenin şartı ve namaz kılmak, şehadetten sonra namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan orucu tutmak. Bir önceki de hac zikredilmedi. Neden? Çünkü belki bu hac farz olmadan önce gelmişti bu. Sahabi Efendimiz'e sormuştu. Ona o şekilde cevap verilmişti. Bu hadis-i şerif ise hac farz olduktan sonra söylenmiş olabilir. Ondan sonra bu zikredilmiştir. Dolayısıyla rivayetleri böyle değerlendirirken fakihlerin fıkıh usulüne göre bir inceleyip sık dokuması, değerlendirmesi vardır. Ayet-i kerimeler de aynı şekilde. Ayet-i kerimeler ne zaman nazil oldu? Niçin nazil oldu? Bunlar önemlidir. Dolayısıyla bir hüküm verirken bütün bunları değerlendirmek İslam'ın genel esaslarına göre bir hüküm vermek. İçtihat zor iştir, kolay iş değildir. Gerekiyor. Aksi takdirde nasıl olur? Aksi takdirde bir ayet-i kerimeyi alır insan, der ki işte bu ayet-i kerimede kadere iman zikredilmiyor. O zaman kadere iman diye bir şey yok der. Bir ayete bakar, işte bu ayette diyor Allah'a ve ahirete iman var. Peygamberlere iman zikredilmiyor. O zaman peygamberlere iman şart değil. Herkes peygamberimize iman etsin etmesin cennete girebilir gibi böyle yanlış görüşlere düşebilir insanlar. Sırf rivayetlerden hareketle, sırf ayet-i kerimelerden hareketle. Dolayısıyla bu içtihad işi İslam alimlerinin çok ömür verdikleri, kafa yordukları bir iş. Bize düşen bu, böyle bir kabiliyeti olmayan insanlara düşen de onları takip etmek oluyor. Böyle bugünkü insanlar da var. Bazen diyorlar ki işte biz Kur'an-ı Kerim'e bakarız, ne yapacağımızı öğreniriz. Hadisleri oku, rivayetleri fazla yorum yapmaya gerek yok. Hadisi oku, ne diyorsa onu yap. Bu insanları çok hatalara düşürür. Ahlakla ilgili hadislerde problem olmaz. Ayet-i kerimelerde problem olmaz ama ahkamla ilgili olunca acaba bu nasih midir, mensuh mudur, önce mi inmiştir, sonra mı inmiştir, hususi midir, umumi midir? Pek çok meselesi var bunların. Bunları dikkate almak müştehitlerin işi, onların uzun uzun araştırmalarının neticesinde bir hükme varıyorlar. Ondan sonra da bizlere hap halinde bir hüküm ortaya koyuyorlar. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman olan, kendisine yeterli rızık verilen ve Allah'ın lütfettiği nimete kanaat eden kimse felaha ermiştir. Bir insan Müslüman olduysa, dünyada kimseye muhtaç olmayacak kadar, yetecek kadar rızık da verildiyse, kefaf ve bununla da şükür edebiliyorsa eğer, sızlanmıyor, şikayetlenmiyor, şükür edebiliyorsa, işte bu insan felaha ermiş demektir. Müslüman olmuş, İslam'a girmiş, felah bulmuş demektir. İmtihan edilmek üzere dünyaya gönderilen insanoğlunun en mühim ihtiyacı ebedi hayatta selamete ermek ve felah bulmaktır. Buraya zaten o felahı kazanmak için geliyor. Dolayısıyla bu imtihan dünyasında onun bütün gayesi ruhani hayatı yücelterek dünyada huzura, ahirette de ebedi saadete kavuşmak olmalı. İnsanın kafasında bu olmalı. Yoksa sadece mal kazanmak, dünyaya kazanmak, makam elde etmek peşinde koşarak bütün bunları unutmamalı. Maalesef insan çoğu zaman öyle olabiliyor. Şeytanın ve nefsin de desteğiyle kilitleniyor mal kazanmaya, makam kazanmaya. Din, iman onlar hiç aklına gelmiyor. Tabii ki bu yolda, mal, makam yolunda pek çok insana zulmediyor, zarar veriyor, itip kakıyor, haset ediyor, tuzak kuruyor. Bu şekilde hayatını berbat etmiş oluyor. Ancak insanoğlunun aklını ve imkanlarını kullanarak ahiret selametine kavuşması, nefis engeli ve şeytanın aldatmaları sebebiyle oldukça zordur. Akıl, insan aklına çok güvenir bazen ama akıl çoğu zaman insanı aldatabilir. Çünkü tesiri açıktır akıl. İhtiyaçların tesiri altında kalır, nefsin tesiri altında kalır. Bu sebeple insan aklıyla bilse bile bildiği yoldan bile gidemeyebilir. Bu sebeple hem nakle, bilgiye ihtiyacı vardır hem de onu o yola sevk edecek rehberlere, bir çevreye, bir aileye, bir hocaya, bir anne babaya ihtiyacı vardır. İnsan bazen bildiği şeyi de yapamaz. Bilmek de yetmez. Bazen bilemez, bazen bildiğini de yapamaz. Dolayısıyla sadece bilmek de yetmiyor. Hem bilginin ulaşması, doğru bilginin hem de o bilgiyi yaşayacak bir eğitimin verilmesi gerekiyor. Fiili bir eğitim. Bu sebeple Cenab-ı Hak kullarına lütufta bulunarak peygamberler ve kitaplar göndermiş. Din, akıl bulunamıyor. Felsefe değil. Felsefe ile din arasında fark var. Din nakle dayanıyor. Vahye dayanıyor çoğunlukla. Akıl da ona destek veriyor. Onun için peygamberler geliyor, kitap getiriyor, onları izah ediyor, anlatıyor, örnek oluyor. Peygamber örnekler yetiştiriyor, talebeler yetiştiriyor, onlar talebeler yetiştiriyor. Bu şekilde insanoğlu devamlı bir eğitim içerisinde. İnsanoğlu ancak bu ilahi rehberlerin nurlu irşatlarını takip ederek felaha erişebilir. Çoğunlukla nadir, kendi kendine belki kitap okuyarak felaha eren kurtulan insanlar vardır ama nadirdir. Hüküm nadire göre değildir. Beşeriyetin muhtaç olduğu hakiki felah ise son nefesi iman ile verebilmek ve cehennemden kurtulup cennete girebilmektir. Asıl hedef bu. Yani Allah'ın rızasını kazanarak ebedi saadete nail olmak. Bu da ancak kelime-i şehadet getirip İslam dairesine girmek, sonra da kitap ve sünnet muhtevasında nezih bir hayat yaşamakla mümkündür. İman etmek, amel etmek, muamelatı yerine getirmek. Çünkü bütün işlerin başı İslam'dır. Her şeyin başı İslam'dır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunun için her türlü sıkıntı, meşakkat ve çile çemberinden geçerek insanları hidayete davet etmiştir. Yoksa Efendimiz'in Mekke döneminde çektiği çileleri hiç gerek kalmazdı. Kur'an-ı Kerim gelir, insanlar onun başına toplanır, okur, öğrenir, yaşardı. Ama Efendimiz ne çileler çekti insanlara Kur'an'ı ulaştırmak için, Kur'an insanların dikkatini çekebilmek için. Yoksa kimse oralı değildi. Herkes kendi havasındaydı. Bütün dünyanın kurtuluşa erebilmesi için hükümdarlara İslam ol, kurtul, eslim, teslem mektup yazıyor efendim. Kısa özlü mektuplar var. Eslim, teslem. Müslüman olursan diyor, kendi tebaanın, halkının sevabı da senin olur. İki kat sevap alırsın. Müslüman olmazsan, Müslüman olmadığın için devletindeki o halkın Müslüman olmasına da engel olmuş olursan, o zaman onların vebalinde yüklenirsin diye Efendimiz böyle ikazlarda bulunuyor. Kavim ve kabilelere de aynı şekilde hitap buyurmuştur. Efendimiz sadece devletle de yakından uzağa, önce Mekke etrafındaki kabilelere, kavimlere, şehirlere, sonra Medine'ye hicret edince Medine etrafındaki hep Müslüman sahabilerini göndermiş elçi olarak. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle nakleder. Biz mescitte bulunduğumuz bir esnada Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza çıka geldi ve haydi yürüyün Yahudilerin yanına gidelim buyurdu. Medine'de yaşanan bir olay. Yahudilerin yanına gidelim buyurdu. Bunun üzerine onunla birlikte oradan çıkıp Beytül Midras'a vardık. Buradaki Yahudiler Kaynuka, Kureyza ve Nadir oğullarının sürülmesinden sonra geriye kalanlar. Medine'de kalanlarmış. Çünkü onların sürülmesi Ebu Hureyre'nin Müslüman olmasından önce. Ebu Hureyre naklettiğine göre bu olayı, Ebu Hureyre Müslüman olmadan bunlar kabileler sürülmüşler. Geriye kalanlar, zararsız olanlar, savaşmayanlar demek ki veya başka bölgelerde oturanlar kalmışlar. Onların yanına gidelim diyor. Onlara da sürülenlere Efendimiz defalarca zaten tebliğde bulunmuştu. Onların yanına gittik diyor. Beytül Midras Yahudi alimlerin bulunduğu ve Tevrat okuttukları yere Beytül Midras deniyor. Medrese gibi. Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkıp onlara ey Yahudi topluluğu Müslüman olun selamete erin diye nida buyurdu. Onlar tebliğ ettin ey Ebul Kasım dediler. Yani bir şeylerden haberler var. Bu peygamber. Bunun vazifesi tebliğ etmek. Bize de onun için gelmiş vazifesini yapmak için. Tamam vazifeni yaptın, tebliğ ettin. Sen artık dönebilirsin. Biz yine bildiğimizi yapacağız demek istiyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ben de zaten sizin bu şahitliğinizi istiyordum. Allah Teala bana sorarsa. Yani inatçılar zaten. Daha önce de uğraşmış Efendimiz onlarla. İman etmemişler ama bir daha gidiyor. Diyor ki kıyamet günü Allah Teala sorarsa şahit olun. Ben size tebliğ ettim diyor. Müslüman olun selamete erin buyuruyor. Yine tekrar ediyor. Onlar yine tebliğ ettin ey Ebul Kasım dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara ben de zaten sizin bu şahitliğinizi istiyordum buyurdu. Ve üçüncü kez aynı şekilde nida etti. Eslim teslim. Müslüman olun kurtulun. Sonra şöyle buyurdu. Şunu iyi bilin ki yeryüzü ancak Allah'a ve Resulüne aittir. Yeryüzü, uzay, kainat, yıldızlar, galaksiler hepsi Allah'a ait. Ve elçisi Resulüne ait. Çünkü Allah'a en yakın insan Resulüdür. Cenab-ı Hak ona layık görür. Kendi mülkünü Allah'a ve Resulüne aittir. Ben sizi bu topraklardan çıkarıp sürmek istiyorum diyor. Buradan sürmek istiyorum. Sizi diyor Efendimiz. Kimin yanında taşıyamayacağı bir malı varsa onu satsın. Aksi takdirde iyi bilin ki yeryüzü ancak Allah'a ve Resulüne aittir. Taşıyacak kadar mal alın yanınıza, gerisini satın. Yani insaflı davranın Efendimiz. Yoksa hepsini el koyabilirdi, ellerinden alabilirdi. Helak edebilirdi. Bugünkü Yahudilerin Müslümanlara yaptığı zulümleri düşündüğümüzde bir de bunu düşünün. Efendimiz onlara hayat hakkı veriyor. Başka yere gitmeye izin veriyor. Mallarını götürme izni veriyor. Ama bugünküler bombalıyor, öldürüyor, katlediyor. Hiçbir hak tanımıyorlar. Efendimiz onlara bu şekilde tebliğde bulmuş oluyor. Burada dikkatimizi çeken husus, İslam olun, selamete erin ifadeleri oluyor. Merset bin Zibyan radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bize bir mektup geldi diyor. Başka bir kabilede demek ki. Bize bir mektup geldi. Onu bize okuyuverecek bir katip bulamadık. Kabilede okuyacak kimse yoktu. Sonunda Beni Dubey'a kabilesinden bir kişi onu okudu. Şöyle buyuruyordu. Allah'ın Resulünden Bekir bin Vaile kabile reisine. Müslüman olun, selamet bulun. Demek ki Efendimiz kabilelere, civar kabilelerde hep elçiler göndermiş. Geliyorlar zaten. Ya Resulallah, sizin bir elçiniz geldi. Bize diyorlar. Dımami Salebe'nin dediği gibi bize işte namazdan, oruçtan bahsediyor. Doğru mu? Siz mi bunları söylediniz diye soruyor. Efendimiz evet deyince Müslüman oluyor. Ve kabilesine elçi olarak gidiyor. Çok bunun örnekleri var. Birisi de bu kabileye de Efendimiz İslam olun, kurtulun diye mektup göndermiş ve onu okutmuşlar birisine. Efendimizin mesajını almışlar. İslam'a girmek kurtulmanın temel şartı olduğundan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her bir insanın Müslüman olmasını büyük bir iştiyakla arzular ve bir tek kişinin hidayeti sebebiyle de son derece sevinirdi. Bir kişi Müslüman olsa bütün dünya kurtulmuş gibi seviniyor Efendimiz. Mesela onu hiçbir şey Hazreti Ebu Bekir'in Müslüman oluşu kadar mesrur etmemişti. Yine Ebu Zer, Halid bin Zeyd, Hubeyb bin Yesaf ve Reyhane binti Amr gibi Allah'ın her bir kulu İslam'a girip felah bulduğunda Peygamber Efendimiz yüzünde büyük bir sevinç, beşaret ve tebessüm görülmüştü. Rivayetlere baktığımızda öyle diye anlatıyorlar. Diyorlar ki ben şehadet getirince Efendimiz öyle sevindi, öyle yüzü açtı ki böyle tebessüm etti. Neden? Çünkü bir Müslüman, bir kişi daha kurtuldu. Bir insanın kurtuluşu çok büyük bir şey. Yani ayet-i kerimede ifade edildiği gibi kim bir canı kurtarırsa bütün dünyayı kurtarmış gibi olur. Bütün insanları kurtarmış gibi olur diye. Bir insanın helake sürüklenmesine sebep olmak da o kadar büyük bir vebal tabii. Bütün insanları helak etmiş gibi. Onun için insanları kötüye yönlendiren, yanlışa yönlendiren hareketlerde, fiillerde, yazılarda, reklamlarda bulunmamak gerekiyor. Bakıyorsunuz bazen Müslüman insanlar bile para için, ticaret için reklam yaparken insanları yanlışa yönlenecek şeyler yapabiliyorlar. Büyük bir vebal yüklenmiş oluyor insan. Bir kişinin kaymasına sebep olsa büyük bir vebale girmiş olur. Adi bin Hatim radıyallahu anh Efendimizin bu mutluluğunu Müslüman olduğum zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüzünün büyük bir sevinçle parladığını gördüm şeklinde ifade etmiştir. Diğer sahabeler de ifade ediyor. Bu da Adi bin Hatim'in ifadesi. İslam'a girmenin ehemmiyetine binaen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşın en zor anında bütün tecihizatıyla gelen kişiye her şeyden evvel Müslüman olmasını emretmiştir. Ya ama şu düşmanı bir bertaraf edin, bize doğru yaklaşıyorlar, aman insan kendi canından korksa şunları bir halledin sonra Müslüman olursunuz bakarız falan. Böyle bir şey diyebilir normal insanlar ama Efendim diyor ki önce bir Müslüman ol sonra savaş. Çünkü yapılan amellerin bir kıymet ifade ederek Allah katında makbul olabilmesi için kişinin Müslüman olması lazımdır. Bir cihat yapacak. Cihat İslam'ın zirvesidir, çatısıdır. Onun kabulü için iman lazım, Müslümanlık lazım. Aksi takdirde yapılan işlerin ahirette bir faydası olmaz. İmansız yapılan iyiliklerin karşılığında ise Cenab-ı Hakk'ın adalet ve merhameti icabı sadece bir takım dünya nimetleri verir. İman yoksa iyi bir insan. Diyorlar ki ya bu Müslüman değil ama çok iyi bir insan. Şöyle adildir, şöyle dürüsttür. Bizim Müslümanlardan daha iyidir falan. Öyleyse bir insan eğer o Müslümanlardan daha iyi değildir. Günahkar bir Müslümandan bile daha iyi olamaz. Ancak o dünyadaki iyiliklerinin, adaletinin, emniyetinin karşılığında Allah ona dünya refahı verir. Dünya malı verir, huzur verir, sevinç verir. Değişik nimetlerle ama bu dünyada kalır. Bu dünyadan öteye onun bir ecri geçmeyeceği ifade ediliyor hadis-i şeriflerden. Allah katında makbul din İslam'dır. İnned dine indellahil İslam. Kim İslam'dan başka bir din ararsa kendisinden böyle bir din asla kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayacaktır. İslam. Bugün herkes kendine göre İslam'ı değiştirmek istiyor. İşte peygambersiz bir İslam isteyenler var. Sünnetsiz bir İslam isteyenler var. Kendi kafasına göre, kendi yorumuna göre bir İslam isteyenler var. Bunlar hepsi de ilimden yoksun. nefsin hevasının peşinde koşarak varılan sonuçlar. Halbuki bu konular ilmi konulardır. O işin ilmini yapmak lazım, ilmine dalmak lazım. O zaman insan yüzü kızarır, yaptığı işin nasıl bir cahilane hareket olduğunu görür, ama insanlar bilmediğinde bilmediği için, cahilliğinin de cahil olduğu için bu tür şeyleri böyle göğsünü gere gere yapabiliyor. Çünkü Allah Teala kullar için din olarak İslam'ı seçmiştir. Dolayısıyla insanların kurtuluşu ancak İslam ile olacaktır. İslam'ın tarifi de bellidir. Allah'a, peygamberlerine, meleklerine, kitaplarına iman etmek, ibadetleri yapmak. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün Hazreti Talha'yı üzgün görmüştü. Sebebini sorduğunda Talha radıyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurmuştu: ben bir söz biliyorum. Her kim ölürken onu söylerse mutlaka amel defteri için bir nur olur ve cesediyle ruhu da ölüm esnasında o kelime sebebiyle ilahi rızaya, rahmete ve huzura nail olur. Demiş Efendimiz, böyle buyurmuş. Talha diyor ki, ben bu sözün ne olduğunu soramadan Resulullah Efendimiz vefat etti. İşte bu sebeple üzgünüm diyor. Acaba neydi o söz? Pek çok şey öğrenmiş, tatbik ediyor ama o sözü de öğrenmek istiyor. Hırslı yani. İlme doymuyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh, ben o sözü biliyorum diyor. O Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Talib'in söylemesini istediği La ilahe illallah cümlesidir. Ebu Talib peygamberimiz amcasına, amca bir söz söyle yeter diyordu. La ilahe illallah Muhammed Resulullah, kurtulacaksın diyordu. O sözdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer amcası için bundan daha kurtarıcı bir söz bilseydi muhakkak onu söylemesini isterdi dedi. Yani bilgi yetmiyor bunun. Biliyor Ebu Talib Allah'ın biri olduğunu, peygamberimizin doğru söylediğini, peygamberimizin peygamber olduğunu biliyor. Yeğenim diyor, sen devam et diyor, ben seni destekleyeceğim diyor. Bunu bilmek demek ki yetmiyor. İman bilgiden ayrı bir şey. İman kalbin bunu kabullenmesi, bu bilgiyi tasdik etmesi, evet ben de bunu kabul ediyorum, buna teslim oluyorum demesi, kabul, tasdik, teslim, bunların birleşmesinden oluşan bir ameldir. Kalbin amelidir iman. Böyle bir iman gerekiyor. Hazreti Ömer firaset ile bunu çözmüş. Diyor ki, demek ki daha önemli bir söz olsa da Efendimiz onu Ebu Talib'e söylerdi. Bunu söyle, kurtul amca derdi diyor. Ona söylediği söz de tevhid sözü. La ilahe illallah Muhammed Resulullah sözüdür. O zaman diyor, üzülmene gerek yok. Senin merak ettiğin şey budur. Hayatın boyunca bunu söyle. Vefat ederken de bu hal üzere, bu inanç üzere vefat et. Yeterli. Hatta son sözünde, son nefesinde La ilahe illallah Muhammed Resulullah olabilirse aleyhül ala, en güzel kazanç da budur diye bildiriyor. Cenab-ı Hak bizlere de inşallah kelime-i tevhidin, kelime-i şehadetin içerisinde yaşayarak sonunda son nefesimizi onlarla vermeyi nasip etsin. Kıymetli dinleyenler, bugün programımızın sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun efendim.